Ayrım 5.
Okuyan Nilgün Toral Akgün.
Nene, ne var yavrum? Ham yapar mı iki sesli umacı? Oraya gitmekle kendini suçlu buldu. Nene, umacı adam yer mi? Nerede umacı gördün Rana? Başkasına itiraf edemezdi. Nenesi anlardı halden. Şey, civcivleri severken sesler duydum. Gittim baktım. Anneme söyleme nene. Ne gördün? Umacıyı gördüm. Umacı kadın mı nene? Nenesi anlamıştı. Neden umacı olsun yavrum? Gördüğün hanım. O da benim gibi senin nenen. Annenin annesi. Beni yemez değil mi? Kim taktı aklına kızım bunu? Nene torununu yer mi? Yalnız tek başına kiminle konuşuyor peki? Nenesi duraladı. Hatırladın mı? Hani bizim atı alıp gittiklerinde Hacı Ağa kızıp kendi kendine söylenip durmadı mı? Evet nene. Ama annemin annesinin atı nerede? Atı da hayatı da insanın hayalinde canlanır bazen. Güzellikleri nadiren hatırlarsın. Haksızlıklara ya tevekkül ya da isyan edersin. Sonuç alamayan isyan hakkı hayalde arar. Orada ancak istediğini yaparsın. Torununu unutup kendi kendine konuştuğunun farkına vardı Fatma Hanım. Rana'm benim, korkacak bir şey yok. Gördüğün hanım senin Huriye ninen. İçeri girmeden git konuş kendisiyle istersen. Ama her şeyden evvel annene bir danış. Basamakları sessizce çıkıp parmaklığın önünde kendini gösterdiğinde kitaptan başını kaldıran Huriye Hanım geleni bir süre süzdü. Duvara bakıp görünmez kişilere bir şeyler söyledikten sonra kapıya taraf döndü. Libabe'nin kızı değil misin sen? Hayrette kalan Rana, evet nene diyebildi. Adın ne bakayım? Rana. Tabii Rana, torunum benim. Bunca yıldır neden gelip görmedin beni? Korktum nene. Kızıp bağırıyorsun bazen, korktum işte. Kötü kişiler kızdırıyorlar beni. Ama insan ninesinden korkar mı? Canımın canı değil misin Rana'm? Nedendir bilemeden oturup ağlayacaktı Rana. Gözünden bugüne dek damla akmamış kızın içinden bir şeyler taştı. Parmaklık olmasa umacı ninenin boynuna sarılacaktı ki Huriye Hanım birden sırtını kafese dönüp Rana'yı korumak ister gibi kollarını açarak duvardaki görünmez kişilerden birine ''Hayır sen bok yersin defol'' diye haykırdı. Sindi ama korkmadı. O günden sonra hemen her gün gidip umacı ninesiyle konuşur oldu Rana. Huriye Hanım herhalde kendisi olsa gerek mazide yaşamış genç bir kızın sevincini, derdini tatlı bir dille anlatıyor. Sonra bakışları Rana'da, aklı ise bilinmedik derinliklerin sessizliğinde dalıp gidiyordu. Arada bir duvardaki görünmez hayasızlara, sefil pezevenkler diye çıkışıyor, ümitlerini Rana'dan yeniden bulmuş gibi ona bir ara şefkatle bakıyor. Sonra yine mazinin de atinin de ötesinde bilinmedik bir diyara göç edip gidiyordu. Ninesinin neden böyle iki ayrı dünyada yaşadığını öğrenmek istediğinde Libabe Hanım, ben daha karnındayken annem kocasıyla birlikte aklını da kaybetmiş. Babamı görmek bana nasip olmadı kızım, vakti geldiğinde anlatırım sana demekle yetinmişti. Bulgarlarla Sırplarla Londra'da imzalanan anlaşmadan yaklaşık 5 hafta sonra savaşların yaraları henüz daha kanarken kara soğuk bir kış günü taşlık kapısından giren maruf berduşun gene öyle alı al moru bor, Bağbali'yi bastılar, Nazım Paşa'yı yaverleri vurdular diye bağırmasıyla Huriye Hanım içeriden kapısını yumruklamaya başladı. Namussuzlar, hayasızlar, gebersin pezevenkler. Haykırışı duyan o dirençli Libabe Hanım gözyaşlarını saklamak için hamama kapandı. Anasının azabını ondan iyi anlayacak kim vardı? Bu akıl almaz haber aslında doğruydu. İttihatçılardan Enver Bey yandaşı 3-5 kişiyle Bağbali'yi basmış, nöbetçi erleri vurup içeri girdikte, başkumandan Nazım Paşa'yı yaverleri katletmiş, ihtiyar sadrazam Kamil Paşa'yı istifaya zorlayıp yerine Mahmut Şevket Paşa'yı tayin ettirmişti. Bunca badireden sonra beklenmedik bir zamanda böyle bir hükümet darbesi herkesi, gazeteleri dahi şaşırtmış gibiydi. Şaşırmayan bir tek Bulgar Genelkurmayı oldu. Bağbali baskınından hemen 2 hafta sonra orduları yeniden saldırıya geçmiş, 3 haftada yeniden Çatalca'nın önüne dikili vermişlerdi. Dağılan Osmanlı ordusu, kaçan kaçmış, kaçamayan katledilmiş, ayakta kalabilen asker yarı ölü yarı diri dökülmeye başlamıştı Sirkeci Garı'na. Hastanelerde daha iyileşmeden taburcu edilenlerin yerini yenileri alıyor, tıbbi malzeme tükendiğinden kocakarı ilaçlarıyla, melhemlerle parçalanan çarşaflardan elde edilen sargılarla yaralar sarılıyordu. meydanlarda konaklayan, açlıktan kırılan halk arasında kurtlu bulguru, küflü peyniri bulan günlü gün ediyor, çöpler gene yığılıyor, fareler fır dönüyor, Ayasofya Camii'ne kapatılmış kolera hastalarının ömürleri tükendikte cesetleri geceleyin saray burnundan denize atılıyordu. İlk patlak verdiğinde 2 hafta süren savaş, bu kez bitmek bilmiyor, Çatalca düşmana geçit vermiyorsa da baharın gelmesiyle birlikte aylardır muhasaraya göğüs geren Edirne'nin düşmesi sonun başlangıcını ilan ediyordu. Bu arada konakta civcivler palazlanmış, Raşit Efendi bahçenin kuytu bir köşesinde derme çatma da olsa bir horozla 3 tavuğa bir kümes kurmuştu. Rana sofradan ekmek kırıntılarını, mutfaktan artıkları toplayıp pirinçlerini besliyor, anasının peşinden kilere girip gizlice aşırdığı bir avuç bulguru elinden yiyen dostlarını sevip okşadığında sarı sarı civcivleri getirdikten sonra ortadan kaybolan amcası geliyordu aklına. Neden görünmez olmuştu dedi. Kıştan sıyrılan güneşin etrafı ısıtmaya başladığı bir sabah pirinçlerini beslerken kümesin üstüne bir gölge düştü. Bacı elleri belinde yarı şaka yarı ciddi, ''Küçük hanım, yiyecek bir şey kalmadı. Şunlardan birini tencereye atsak.'' Sözü yarıda kaldı. Ayağı fırlayan Rana sırtını kafese dönüp pilişlerini korumak azmiyle kollarını gererek bacının yüzüne tükürür gibi. ''Hayır, sen bok yersin, defol git buradan.'' diye canhıraş bir çığlık attı. Defol bir duvardan ötekine yansıya yansıya Huriye Hanım'ın odasından yükselir gibi geldi. Defolu kim dinlerdi cephede? Kelle götürmeye, kazağa oturtmaya alışmış Bulgarlar, kralları Ferdinand'ın göz diktiği Konstantiniyye'ye girmeyi başarırsa Osmanlı'nın soyunu sürdürecek canlı kalır mıydı ortada? Hızrelez'e takriben 3 hafta kala konakta denkler hazırlandı, bohçalar dürüldü, ölmektense gitmek evladır diye düşünen abdestini alıp namazını kıldıktan sonra istihareye yatan Haşim Bey sabah erkenden gıcırdayan bir kanlı sesiyle uyandı. Rana bahçeye çıkmış amcasının kollarına atılmıştı bile. ''Dedi, hani gelecektin, niye hiç gelmedin? Gel bak, gel ne göstereceğim sana?'' diyerek kuytu köşedeki kümese doğru çekiştiriyordu adamı. ''Dedi, bak kocaman oldu civcivler. Nazile tavuk diyor bunlara. Onlar henüz piliç. Bak, galiba bu horoz olacak. Ötekiler senin gibi birer genç kız.'' ''Ama'' dedi. ''Ne var Rana'm?'' ''Bacı bunları keselim.'' diyor. ''Olur mu öyle şey tatlım? Bunlar büyüyecek, yumurta yapacak. Biz de yumurtaları pişirip yiyeceğiz değil mi?'' ''Ya tabii'' diye onaylayıp doğru söze ne denir diye düşündü Rana. Hazırlanmış denkleri, hurçları, bohçaları görüp duraksadı Selahattin Efendi. ''Hayrola ağabey, nereye böyle, neye karar verdiniz?'' ''Vallahi Salah, neyle nereye gideceğimizi bilemeden bir telaşı içinde gitmeye karar verdik.'' diye yakındı Haşim Bey. ''Zebaniler kapıda. Allah korkusu yok bu zalimlerde. İnsaf nedir bilmezler. Mamafih bir ses bana 3 gün daha sabret dedi bu gece.'' Ertesi gün istifayı düşünerek daireye vardığında bir sürü güler yüzle karşılaştı Haşim Bey. Bulgarlar 2 gün içinde yeni bir anlaşma imzalamaya mecbur bırakılmışlardı. Londra'dan geliyordu haber. İnanamadı. Katibe devlet ricalinin görüşünü almasını emretti. Katip telefona sarıldı, manyotayı çevirip santralden Pera 24'ü istedi. ''Olmadı muhterem, kapatın. Orası sarayın numarası. İktidar sarayda değil artık. Babali'yi arayın. İstanbul 42'den. Babali arandı. Haber doğrulandı. Akşam bu hayırlı haberle eve döndü Haşim Bey. Konağın üstüne çökmüş karabasan dağıldı. Kanıya yüklenmiş denkler indirildi. Bohçalar çözüldü. Boşalan ambar, kiler, dolaplar yeniden şenlendi. Rahatladı ev halkı. Vakit bulup soramadım da Salah. Nasıl geldin buraya? Beylerbeyinden geçmek deveyi hendek atlatmaktan beter. Bülbül Deresi'nin arkalarından dolaşıp geldim. Kolcular kral kesilmiş ağabey, önüne çıkanı atıyorlar içeri. Gençler askeriyeye, hayvanlar celeplere teslim. Yakında sizin maliyeye de el koyar bunlar. Gene mi geldiler çiftliğe? Gelmez olurlar mı? Geçen sefer atla araba gitti. Bu sefer koyunlar. Bulgarla anlaştılar mı yoksa? Bitip tükenmedi şu menhus seferberlik. Yok yok, bu sefer iş tamam gibi. Elden neler çıkacak, geriye ne kalacak? Ha bak, orasını artık İngiliz bilir. Sen gene ihtiyatlı olsa la. Amcasının gideceğini öğrenen Rana, onun da gidebilmek için Kani'yi terk etmez oldu. Ne yaptılar, ne ettilerse Nuh deyip peygamber demedi kızcağız. Bacı onu zorlamaya kalkınca öyle bir defol çınadı ki arabanın içinden. Anasından mı, kızından mı geldiği meçhul bu acı bağırtıyı duyan Libabe Hanım, selameti kızını amcasına emanet etmekte buldu. Pirinçlerini de beraber götürmek istiyordu Rana. ''Evladım, çiftlikte piliç de var, civciv de.'' diyen anasına, ''Onlar benim değil ki anne, garbi senin çocuğun mu?'' diye diretti. Diyecek laf bulamadı anası. Bacının pilişleri kesmesinden korkarak gitmekle kalmak, götürmekle bırakmak arasında bocalayıp durdu. Güvendiği nenesinin onları eliyle besleyeceği, bacıyı kümese yanaştırmayacağı sözü üzerine amcasının yanında çiçekler diyarına doğru yol alıp gitti Rana. Çiftlik bir bahar şenliği içinde karşıladı onu. Eline konan kelebeği öpmek geldi içinden. Bir sene önce terk edilmiş, sıvaları dökük taş bina onarılmış, yer yer sarmaşıkların sarı turuncu çiçekleriyle donanmıştı badanalı duvarlar. Geçen yıl çardağın altında namaz kılan dedesini görür gibi oldu. Horoz öttü, aklına pilişleri geldi. Nenesi yedirmezdi onları. Bıraktığıyla bulduğunu, dün ile bugünü birlikte yaşar olmuştu Rana. Geçmişinin henüz taptazecik yılları, yaşamakta olduğu anı yokluyor, sevincine de, elemine de buruk bir hatırayla iştirak ediyordu. Basık tavanlı geniş odanın bir bölümü paravanayla amcasına yatak odası olarak ayrılmış, geri kalan kısımda bir masa, üç iskemle, dolaplar, yan tarafta iki şamdanlı bir konsol, duvarda raflarda sıra sıra kitaplar, ocağın iki yanında dizi dizi odunlar, odunların önünde camiyi andıran kubbeli, üç ayaklı pirinçten bir mangal. Şamdanlı konsola takıldı Rana. Bu ne dedi? Bozuk bir piyano tatlım, eski sahibi götürmemiş bırakmış. Ne var içinde dedi. Aç bak ama dikkat et parmağını kıstırma. Açtı kapağı. Sıra sıra beyaz dişler. Bu dişler ne için dedi. Diş değil bildiğim kadarıyla onlara tuş diyorlar. Bas bakalım birine. Her tuşa bastığında iki şamdanlı konsol inceden kalına türlü türlü ses verdi. Kalın sesi kalın sesiyle ince sesi ince sesiyle taklit edip eğlendi bir süre. Mangala taraf döndü. Dedi bu cami mangal mı? Evet Rana, annenin hediyesi. Anneyi duyunca ninesi geliverdi aklına. Dedi, umacı nine neden öyle kızıyor? Kim diyecek oldu, duraladı, anladı amcası. Senin ninen o, neden umacı olsun? Bacı öyle söyledi. Bacıya kulak asma. Duvarda kim var, kime kızıyor peki? Saçlarını okşadı amcası. Bugün ikimiz de yorulduk. Yarın akşam bildiğim kadarını anlatmaya çalışırım güzelim. Hem bak misafirler geliyor. Ellerinde bir çanak süt, bir sepet de yumurtayla gelen Bercuhi ile Garbis'in keyifleri pek yerinde değildi. Ellerinizi dert görmesin. Kevork Usta nerede diye soran Selahattin Efendi'yi yatıyor diye mırıldanarak yanıtladı Bercuhi. Bu saatte geleni görmeden yatmak. Kevork Usta'nın hiç de huyu değildi. Hasta mı? Ses çıkmadı Bercuhi'den. Garbis dayanamadı. Babamı dövdüler. Allah Allah kim dövdü? Kolcular. Gene mi geldiler? Evet, ineğin birini götürmek istediler. Babam bırakmadı, mal benim değil dedi, olmadı. İnek giderse hesabını ödersiniz. Bu mülkün sahibi sadrazamın katibi deyince üçü birden ineği salıp babama saldırdılar. Hepsine tabanca tüfek, kefer ödülü diye kafasına gözüne vurup cehennem olup gittiler. Başı kolu sarılı, gözü mosmor, gelenleri karşılamak için ayağa kalkmaya davrandıysa da belini doğrultamadı sancılı Kevork Usta. Vay köpekler, kırık çıkık yok inşallah. Kırık yoktu bereket. Berço bacı, ne sürdünüz yaraların üstüne? Havacıva melhemi. Ağrısı artarsa bu haptan bir tane yutuversin diyerek cebinden ufak bir kutu çıkarıp veren Selahattin Efendi ne idüğü belirsiz bu azıtmış heriflerle nasıl başa çıkacağını düşüne düşüne yeğenini elinden tutup eve dönmek üzereyken kıza yatak yapılmadığını hatırlayan Bercuhi lafını bulamadı. Rana, yerde mi, havada mı, nerede yatmak istersin? Havada mı? Havada deyiverdi Rana. Garbis gelip iki dikme arasında geri verdi hamağı. Masanın ayağına bağladı ipin ucunu kızın eline verdi. Sallanmak istersen çek ipi deyip gitti. İpi çekip sallandı. Boşlukta sallanan bu ağın içinde kendini uyutmasını öğrenir oldu Rana. Gece kitap okuyup bir şeyler not etmekle meşgul Selahattin Efendi sabaha karşı lambayı üfledi. Uyandığında hamak boştu. Etrafına bakındı kimse yoktu odada. Kapıyı açıp dışarı çıktığında ileride ahırın yanında Rana elinde çomak dikine duran bir kütüğe ver yansım vuruyordu. Duruyor, ders verir gibi bir şeyler söylüyor, ardından çekiyordu sopayı. Kırılan çomağı fırlatıp attı, haddini bildirmişti birine. Elinde ölü bir kelebekle konuşa konuşa geldi. Dedi, bak uçmuyor bu. Ölmüş o kızcağızım. Uçmayacak mı artık? Hayır, can kalmamış. Allah canını mı almış? Kim almış bilmiyorum, nereden çıkardın bunu? Bacı Nazile'ye Allah canını alsın dedi. Gülmeden edemedi amcası. Benim tatlı yeğenim. O kadar zora sokma beni. Can nedir? Kim verir? Kim alır? Bak bu yaşa geldim bilemedim bir türlü. Kitaplar yazmıyor mu? Kitabına bağlı kızım. Peki sen ne okuyordun bu gece? Durup yeğeni yüzledi amca. Ay sen uyumadın mı? Nasıl gördün? Gördüm işte. Seni casus kız. Peki sen Sultan nedir duydun mu? Duydum tabii. Raşit gibi bir şey. Yok yok. Reşat. Raşit Efendi Bey babama söylerken duydum. İşte ben Reşat'ın babasının dedesinin yaptıklarını okuyordum. Umacı ninem de hep okuyor. Kız umacı deme, neden umacı olsun ninen? Peki demem ama hani neden kızdığını anlatacaktın dedi. Anlatacaktı ama nasıl anlatacaktı o hazin geçmişi? Ninenin hayatı çok acıklı bir masal Rana'm diye başladı. Daha annen ninenin karnındayken kocasını yani annenin babasını uzak bir yere sürmüşler. Sürmüşler ne demek dedi. Zorla göndermişler demek. Nereye gönderildiğini ilk kim bilememiş ninen. Kızını yani anneni dünyaya getirdikten sonra öğrendiği o uzak yere gitmeye davranırken bu sefer kocasının orada öldüğü haberi gelmiş. O uzak yer neresi dedi. Trablusşam denen bir yer. Öldü mü, öldürüldü mü, orası da meçhul zaten diye mırıldanan amcasını duydu Rana. Meçhul ne demek dedi. Bilinmeyen demek. Ama senin bileceğin ninen çok sevdiği kocasının ölüm haberini aldıkta aklını kaybetmiş. Buna sebep olanlara kızıyor, bağırıyor. Onlar kim dedi. Bilebilse. Bilmiyorsa kime kızıp duruyor. Söylemek istemediğini söylemek zorunda kaldı dedi. Rana'm sen bu sabah sopayla kimi dövüyordun? Beklemediği bu soru karşısında biraz şaşırdı Rana. Dövdüm işte. Garbis'in babasını dövenleri dövdüm. Peki de kimdi onlar? Kimdi onlar? Nasıl bilebilsin ki Rana? Pis adamlar. Evet, ninen gibi. Hayalinde canlandırdığın insanlar. O kütüğün yerine üç zebani dikilse karşına elinden ne gelirdi? Söz ver bana. Ne kadar haksız, ne kadar acı olursa olsun hayaline sığınıp hakikatlerden kaçma benim tatlı yeğenim. Akşamüstü Rana elinde bir çomak söylene söylene iki adımda bir ayağını yere vuran hırçın bir tay gibi karşıdaki küçük evden taraf geldi. Dedi ben onları döveceğim. Döv de kimi döveceksin? Bu sabah konuşmadık mı senle? Berço teyze ağlıyor. Berço gibi metin bir kadının ağlaması amcaya da dokundu. Sessiz kaldı bir süre doğruldu. Hadi bir çomak da ben alayım elime gidelim vuralım kütüğe. Berço bacı rahatlar mı? Keseceğim onları. Zorbaya, haksıza karşı isyan. Ne âlâ. Ama öyle bir şey yap ki hiç değilse faydalı olsun. Çomak yerine kalem al eline Rana. Bak artık hanımlar da gazetelerde yazıyor. Haksızlıkları meydana vuruyorlar. Sen de başla. Otur yaz gördüğünü. Didi, yazamıyorum ki ben. Diz çöküp bu ümitsiz çareyi kucakladı amcası. Biliyorum güzelim. Sol elle yazmak mümkünse de biraz eziyetli. Beyban bana Elif Bayi öğretti. Okuyorum ama yazamıyorum dedi. Bilmediğin, görmediğin insanları dövmek ne kadar olmayacak bir işse yazmayı öğrenmek o kadar kolay bir şey. Duraladı, etrafına bakındı dedi. Yalnız bak, dikkat ettin mi Rana'm? Kullanacağın aletlerin çoğu sağ elini kullananlara göre yapılmış. Şu piyano iki elle çalınır ama sağ eldedir maharet. Madame Calliope'yi dikiş makinesinde çalışırken gördün mü? Gördüm dedi. Kenarda duran uzunca bir teneke kutuyu getirip masanın üstüne koydu, kendi de karşısına geçip oturdu. Şimdi bu dikiş makinesi. Ben de Madame Calliope. Ümitsiz kızın yüzünde daha oracıklı bir gülücük belirdi. Madame Calliope ne yapıyor? Sağ eliyle çemberi döndürüp makineyi çalıştırıyor. Sol eliyle de dikilecek kumaşı iğnenin altına istediği yönde sürüyor. Doğru mu? Evet. Şimdi sen çemberi sol elinle çalıştıracağına göre çember bu tarafta. O zaman geç karşıma. Sol elinle çevirdin. Sağ elinle kumaşı itemezsin iğnenin altına. Neden? Çünkü kumaş sana doğru geliyor. Çekeceksin mecburi. Çekmekle de istediğin şekilde tutturamazsın dikişi. Didi, ninem çok uğraştı, örgü de öremedim. Amcası elindeki kalemi tut diye havaya fırlatınca Rana sol eliyle havada yakaladı. İşte dert burada Rana'm. Sağ elinin sol elinden önce davranması lazım. Yarın davetli olduğun bir evde kaşığı sol elle tutarsan üzerine dikilen kuşkulu bakışlardan rahatsız olursun. Haksızlığa uğramış bir sol eli vardı. Vardı ama işin önemini de kavramıştı Rana. Dikiş makinesini yapana da gidip dövemezdi ya. Hemen o akşam Selahattin Efendi çekmeceden çıkardı. Küçük bir lastik topu havaya fırlattı. Yeğen sağ eliyle tutmaya çalıştı. Olmadı. Olamadı. Akşam yemeğinde kaşığı sağ eline alıp yumurta sahanından bir lokmayı ağzına götürürken kayan yumurtanın sarısı yüzüne gözüne bulaştı. Didi'nin aynayı yüzüne tutmasıyla bir gülmedir aldı amca ile yeğeni. Ertesi sabah anlaşmaya vardılar. Rana amcasının atacağı topu sağ eliyle kaç defa yakalayabilirse onca defa gidip ağırın yanındaki kütüğe sopa çekebilecekti. Talim eğlenceye dönüştü. İlk iki gün sol el hep önce davrandı. Tek sopa çekemedi kütüğe. Üçüncü gün kaşmer kız sol eli beline iple bağlı olarak geldi amcasının önüne. Hayrola, bu ne kız? Cezalı o dedi. Bacı anneme bu kızın elini beline bağla demişti. Sabahtan akşama durmadı, dinlenmedi. Didi usandığında tek başına saatler boyu talime devam etti. Duvara karşı topu sağ eliyle savurup sağ eliyle tutmakta bir güçlük kalmadığını fark etti günler sonra. Her seferinde kütüğe gidip sopa çekecek olsa kırılan çomakların yerine yenisini bulmak zor olurdu çiftlikte. Sofrada kaşığı sağ elle tutmaya başladı. Sahandaki yumurta arada bir burnunu sarıya boyasa da kaşık ağzın yolunu öğrenmişti artık. Kaleme geldi sıra. Çomak mı bu diye çıkışıyordu Didi. Baş parmağınla işaret parmağının arasına sıkıştır. Ha şöyle. Çiz bakalım bir elif. Elif'i çizdi Rana. Ama öbürlerini yapamıyorum ki Didi. Dert etme Agül'üm. Sen şimdi bana şu kağıdın üstüne bir yumurta resmi yap. Yumurtayı yemek kolay da çizmesi ne kadar da zormuş. Akşamları lambanın ışığında göz nuru döktü Rana. Arada sinirlenip sol elini alacak oldu kalemi. Oyun bozanlık etme diye çıkıştı amcası. Sonunda yamru yumru da olsa yumurtayı andıran bir şekli becerdi ama kendi de beğenmedi. Yumurta olmadı ki bu Didi, patatese benzedi. Patates olsun varsın, eğriyi çizmesini öğrendin. Şimdi bana cim karnında bir noktayı çiz bakalım. Cimden vavına harflerin her birini yüzlerce defa tekrar denedi çizdi. Çiftliğin eski sahibinden kalma bir yığın sararmış kese kağıdı, defter, ocağı tutuşturmaya yarayan eski gazetelerin sayfa kenarları, karınca duasına benzeyen bir sürü karalamayla doldu. Azim sözcüğü Rana için yaratılmıştı sanki. Ne kağıt kaldı ne kalem, takviye lazım, benim omacı kızım diye takıldı amcası. Annen de merak eder. Eve mi dönelim? 5 gün sonra Hızrehlez. Belki gelmek isterler. İsterler de neyle gelecekler? Ha gayret, gidip bir görünelim yarın. Akşamüstü konağa vardıklarında boyunları kelleşmeye yüz tutmuş bilişleri teker teker okşayan Rana, çiftlikten getirdiği küçük bir sepet kirazı annesine uzattı. Libabe Hanım kızının sepeti sağ eliyle uzattığını görür gibi olduysa da yanıldığını sandı. Gözümüz yollarda kaldı kızım diye öptü yanaklarından. Gene güzel miydi çiftlik? Evet ama... Ne var Rana? Niye ama? Kevork ustayı dövmüşler, hasta yatıyordu. Kim dövmüş? Bilmiyorum anne. Didi zebaniler dedi.